Ayrım 5.
Ve o, kendinden geçmiş gibi, bunca yıldır o uzak dünyadan gelen seslerin gök gürültüsü gibi yeniden gürlediğini duyuyordu. Savaşın, yüzlerini kırış kırış yaptığı bu zavallılar, antik gökleri süsleyen tacın düşen parçalarını getiriyorlardı ona. Ölülere yapılan ayinler, tanrılara sunulan armağanlar, kanı çağrıştıran bütün bu törensel kurallar, bin yılın lanetini öteki bin yıla tarihçilerden daha sadık olarak aktarıyordu. Bu mutsuz insanların yaşadığı yerlerde bundan böyle antik tiyatrolarda, antik tragedyalar da yoktu. Şuraya buraya saçılmış kalıntılar vardı yalnızca. Üzerine karanlık bir gecenin çöktüğü bu bölgede, bu saygın soylu kadın için belki de eskiden yaptığı yazışmaları yeniden ele almanın zamanı gelmişti artık. Avrupa'nın arka bahçesi sayılan Balkanlar aslında kıtanın kileriydi. Her şeyi doğuran öz orada saklı duruyordu. İşte bu yüzden ne pahasına olursa olsun onu bir yana atmamak gerekiyordu. Balkanlılar anlatılarını şimdi birbirinin sözünü keserek sürdürüyorlardı. İyi kabul görme umudu içinde olduklarından, biraz önce aşağılandıklarını unutmuş, alçak gönüllülükle neredeyse açıkça şunu anlatmak istiyorlardı onlara. Sizin gibi olmak istiyoruz, sizinle birlikteyiz, dışlamayın bizi. Yaşlı kadın onların anlattıklarında bir şeylerin eksik olduğu duygusunu taşıyordu. Deminden beri anlattıklarınızı ezgilerle söyleyebilir misiniz bize diye sordu. Bu sözler onların tepelerine yukarıdan taş düşmüş gibi çok güç durumda kalmalarına yol açtı. Ne var ki kendilerini toparlayıp her biri kendi dilinde sonra da Latince hayır dediler. Neden peki diye sordu yaşlı kadın tatlılıkla. Bunu yapmayı neden denemiyorsunuz? Hayır, domina magna. Ne yaparsak yapalım bunu başaramayız. Biz ordunun ozanlarıyız. Kadın başını salladı. Sonra üsteleyerek onları neredeyse zorlayarak isteğini yeniledi. Balkanlıların yüzleri karardı. Suç işlemiş gibi alınlarında terler birikti. Ağızlarından çıkan sözler karabasanlardaki gibi sıkıntılıydı. Onlar ordunun ozanlarıydı. Kullanabilecekleri ezgi kalıplarını bilmiyorlardı. İçleri coşku ve nefretle doluydu elbette ama öteki araçlardan yoksundular. Gerekli ezgi kalıpları yoktu ellerinde. Bunu yapabilmek için yaşlılara sormaları gerekiyordu. Ayrıca ölülere de danışmalıydılar. Bunun için ölüler onlara düşlerinde görününceye kadar beklemeleri gerekirdi. Hayır, bunu kesinlikle yapamazlardı. Hayır. 7. Akşamın son sesleri de geceye karıştı, köpek avlamaları seyrekleşti. Soylu kadını bir türlü uyku tutmuyordu. Bayram kutlamalarından sonra insan ya hemen uyur ya da uyku çok uzun bir süre gelmekte gecikirdi. Bunu biliyordu. Ne var ki o gece çektiği uykusuzluk bambaşkaydı. Bunu hissediyordu. Onu huzursuz eden düşüncelere bir yenisi daha eklenmişti. Kışın ortaya çıkan kurtlar gibi yalnız, yabancı ve ürkütücü bir düşünce. Ona pek aşina olmadığı gibi olasılıkla onun dışındaki dünyaya da pek aşina olmayan bu düşünce kafasının içinde biçimlenmeye çalışıyor ama anında parçalanıyor, kapana yakalanmış gibi debeleniyor, kendisini hapseden çemberi kırıyor ama özgür kalır kalmaz bu özgürlükten vazgeçerek dışına çıktığı beynin içindeki o kapana geri dönüyordu. Yıkılan kapının ardındaki bir arka bahçe, bir Moğol mızrağı, kısa süre önce Amsterdam'dan gönderilmiş bir Avrupa haritası birbiriyle buluşmaya, iletişim kurmaya çalışıyordu. Yaşlı kadın sonunda yatağından kalktı, sırtına bir şal alarak pencereye yaklaştı. Onun uykusundan eden düşünce kafasının içinde henüz tam olarak biçim almamış, koruyucu bir kabuğa bürünmemiş, özgür ve kahredici öylece ışıldayıp duruyordu. Yüksek pencerenin önünde dikilip bir süre hareketsiz durduktan sonra kafasının içindeki o kör edici fırtınayı sonunda biraz dindirebildi. Uysallaştırmak, içine gizlendiği sis tabakasından çıkarabilmek umuduyla yumuşaklıkla yanaştı ona. Ve bunu gerçekten başardı. İlk olarak harita ile üzerinde kıldan bir tutam, sapında da anlaşılmaz yazılar bulunan barbar mızrağı aralarında iletişim kurmaya razı oldu. Avrupa kıtası bütünüyle bu iki nesnede yer alıyordu. Galya ülkesi, Germen devletleri, daha uzakta Baltık ülkeleri ve uyuyan bir aslana benzeyen İskandinav yarımadası. Sonra ortadaki geniş platonun altında İber yarımadası, İtalya yarımadası ve bir üçüncü yarımada vaktiyle İllyricum ve Bizantium adı verilen bundan böyle de Balkanlar diye anılan yarımada. Bu zavallıların geldiği bölgeleri, yani Hırvatistan'ı, Arnavutluğu, Sırbistan'ı, Yunanistan'ı, Bosna'yı, Efla'yı, Makedonya'yı kafasının içinde daha kesin olarak canlandırmaya çalıştı. Yarımada bundan böyle bu uyuşuk ve yumuşak yeni adı bir kaplumbağanın kendi bağısını sırtında zorlukla taşıdığı gibi bir uğursuzluk olarak taşıyacaktı. Barbar mızrağı kıtanın sınırlarını her zaman bir sınır taşı gibi belirlemişti ve insanlar bu mızrağı şafakla dağılıp giden bir karabasan gibi hemen unutmuşlardı. Böylece Atilla'yı ve Cengiz Han'ı hepsi unutmuştu. Osmanlıları da kuşkusuz günün birinde belleklerinden silecekleri gibi. ''Sizi bu kadar sıkıntılı görmek beni şaşırtıyor.'' demişti Baron Melanchthon birkaç ay önce. ''Soyut, dolayısıyla da tehlike oluşturmayacak şeyler üzerinde boşuna kaygılanıyorsunuz. Avrupa, Asya, bunlar yalnızca barbarların kafasının içinde ya da haritalarında yer alan şeyler. Onların kafasında yarı kadın, yarı başka yaratık olarak var olan kuruntular.'' Bu sözlere alınmış, karşılık vermemişti. ''Ne dehşet!'' dedi kendi kendine. Geceyle konuşuyormuş gibi gözlerini karanlıklara dikerek. Osmanlılar evlerinin arka bahçesini ele geçirdi. Onlar bunu umursamıyor bile. Şatolarının kapılarını sağlamlaştırıp kulelerdeki nöbetçileri arttırıyorlar ama gözleri daha uzağı görmüyor. Avrupa diye yineledi. Alaylarla ve küçümsemelerle değerinden çok şeyler yitirmiş bu sözcüğe yeniden anlam kazandırmak istermişçesine. İnsan aklı sırt çevirdiğinde sözcüklerin can çekiştiğini, sonunda da ruhlarını nasıl teslim ettiğini gözlemlemişti. Avrupa diye yineledi içi ürpererek. 20 kadar imparatorluk, 100'e yakın halk. Kimi yerde iç içe, kimi yerde birbirinden uzak. Gerçek kimliğine ne zaman ortaya çıkacaktı? Sıkışık ya da gevşek gerçek biçimini ne zaman kazanacaktı? Bu kıta ona eğitimli dostlar sunmuştu. Uçsuz bucaksız boşluk içinde vaktiyle yoğun bir gök adı oluşturmuştu. Oysa şimdi, son dönemde, özellikle de büyük veba salgınından sonra tersine, çevresinde kalabalıkların yer aldığı büyük bir çölden farkı kalmamıştı. Böylelikle barbarlar onu çevreleyen surları yeniden yerle bir etmişti. Mızraklarını onun burnuna uzatıyor ve bu davranışlarının anlamını açıklamıyorlardı. Oysa bu, uzlaşma ya da ölüm anlamına geliyordu. İlişki içinde bulunduğu güçlü kişileri düşündü yeniden. Prensler, kardinaller, filozoflar, hatta papa. Onların yüz çizgilerini, gözlerini, özellikle de alınlarındaki çizgileri, yüzün, insanın kafasının içindekileri sadık olarak dışarıya vuran o bölümünü anımsamaya çalıştı. Özellikle şimdi, güney duvarında gedik açıldığı şu günlerde kendilerini birlikte nasıl savunacaklarını düşünmüyorlar mıydı? Ya da akıllarında yalnızca katılacakları bir sonraki şölen mi vardı? Aklı bir tür ateşkes yaptı. Sonra imgeleminde nereden çıktığını pek anlayamadığı uzun, çok uzun bir şerit belirdi. Yunanistan, dedi kendi kendine. Kafasının içinde bir ışık yanmış gibi. Dostu, Wiklif'e göre Yunan dünyası önce bu biçimiyle ortaya çıkmıştı. Çok sayıda toprak parçasının oluşturduğu, bitmek tükenmek bilmez bir şerit. Küçük Asya'dan başlayıp Helen Yarımadası'nı ve İlirya kıyılarını kaplayan Kalabriya ve Sicilya kıyılarını içine alarak Galya'nın güneyine kadar uzayıp giden 1500'ün üstünde toprak parçası ve bu ince, kırılgan, saldırı dalgalarıyla orasından burasından kopmuş şerit her şeye karşın sağlam durmayı ve kıtanın iç bölgeleriyle bir bütün halinde kalmayı başarmıştı. Şimdi Yunanlılar da öteki halklar gibi boyunduruk altındaydı. Adına Balkanlar denen ortak bir bağının bir kabuğun altındaki 11 halk darmadağın olacaktı ve bu kimsenin umurunda olmayacaktı. Buna hiç kuşku yoktu. Onları aşağılamanın dışında tabii. Yaşlı kadın bu zavallı insanların şölen sırasında anlattığı öyküleri, söylediği ezgileri aklından silemezdi. Karanlık göz çukurlarında ölmüş, artık yalnızca anılarda kalmış bir Avrupa yatıyordu. Ey Tanrım! Bu iki paralık dünyada öyle bir düzen kurmuşsun ki, elindekinin değerini anlaması için insanın bunu yitirmesi gerekiyor. O insanların anlattıkları belliğinde yavaş yavaş yeniden canlanıyordu. Köprülerin ayağında kurban edilenler, ırmak boylarında çamaşırcı kadınlar gibi dolaşıp duranlar, köy kahvelerinde boş oturanlar, kurbanının cenaze yemeğine katılmak zorunda kalan kıyıcılar. Tanrım, Bütün bunlar oralarda hala devam etmekte diye iç geçirdi. Büyük harabelerden geriye kalanlar ve bütün bunların bir başlangıcı vardı. Arka bahçenizi gözden çıkarmayın dedi. Neredeyse yüksek sesle. Orası elden giderse hiçbirimiz ayakta kalamayız. Bu düşünceler o dayanılmaz baş dönmesini yeniden getirecek gibiydi. Başı fena halde ağrıyor, şakakları zonkluyordu. Ayağa kalkmaya çalıştı, hatta kalkar gibi oldu. Kağıt kalem bulup prenslere, dostu Wickle ve papaya yazmaya koyuldu. Şimdi kendini daha hafiflemiş, iletisini yalnızca kaleme almakla kalmayıp varması gereken yerlere kendi eliyle götürecek güçte hissediyordu. Ertesi gün sabah olduğunda bu soylu kadın artık kas katı bir ölüydü. Canlı bir varlık olmaktan çıkmanın erişilemez derinliği yüzünü bir maske gibi örtmüştü. Bir gün önce birlikte olduğu davetlilerin tümü yaşadığı komşu prenslikte yapılan cenaze törenine katıldı. Hain yapıldı. Çanlar çalındıktan sonra davetlilerden biri halk ozanlarını çağırmak gerektiğini alımsadı. Çünkü bu soylu kadın öldüğünde onların kendi mezarı başında ezgiler söylemesini vasiyet etmişti. Gidip onları buldular. Ozanlar ağır hareketlerle çalgılarını çıkararak uzayıp giden tek düze bir sesle ezgilerini söylemeye başladılar. İçlerinden biri şöyle dedi. Yeryüzünü karanlık bir bulut örtüyor. Soylu kadınımız öldü. Sırplar silah başına. Arnavut bizden Kosova'yı çalıyor ve öteki ona şöyle karşılık verdi. Üzerimize çöken bulut ne kadar karanlık. Soylu kadın öldü. Arnavutlar, alın silahlarınızı, Slav Kosova'mızı elimizden alıyor. Herkes dinledi. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadıkları halde onları dikkatle, dalgın gözlerle, hüzün ve aymazlık içinde izlediler. Sultanın yakarışı. Ordu kurşun bir kap içinde konan kanımı ardında bırakıp ölü bedenimle birlikte yola koyulduğunda dünyanın bir daha ses vermemek üzere sustuğu izlenimine kapıldım. Sonra ağır savaş arabalarının gıcırtısını, uzaklaşan atların tok nal seslerini duydum ve beni orada tek başıma yazgımla baş başa bıraktıklarının bilincine vardım. Babamın ağzından insanlara özgü sapkınlığın, belleğin, öfkenin, öç almanın, her birimizin kanında var olduğunu duymuştum. Babam da bunu kendi babasının ağzından duymuştu. Öte yandan öyle görünüyor ki bu lanetli ovada kanı bedeninden böylesine hoyratça ayrılan tek hükümdar bendim. Ölü bedenim, uzuvlarım, taçlı başım, ak düşmüş saçlarım, tam ortasında açılan yaranın izini taşıyan göğüs kafesim, Anadolu'ya doğru yol alırken beraberinde hiçbir şeyi götürmüyordu. Her şey burada kalmıştı ve sonunda vezirlerimin bunu kanımın yakalarına yapışmasını engellemek için yaptıklarını düşündüm. Böylece beni bu türbenin içinde başımda gece gündüz yanan bir yağ kandiliyle bırakıp gittiler. Artık bir engel kalmadığına göre Avrupa'ya saldırmak üzere yakında yeniden geri döneceklerini, hiç olmazsa bana saygılarını sunmaya, beni unutmadıklarını göstermeye geleceklerini düşünmüştüm. Ne var ki ilkbahar gelip geçti, sonra yaz geldi, ardından yeni bir ilkbahar, gelen giden olmadı. Neredeydiler, ne yapıyorlardı? Aradan 3 yıl geçti, sonra 7, sonra 13 yıl daha. Türbemin başında seyrek olarak duran birkaç yolcu bana dünyadan haberler getiriyordu. Timur Lenk'in Beyazıt'ı Ankara Savaşı'nda yendikten sonra demirden bir kafese vahşi bir hayvan gibi kapattığını duyduğumda layığını buldun diye bağırmak geçti içimden. Demek bu yüzden bunca zamandır sesleri solukları çıkmıyordu. Kardeşi Yakup'u öldürten oğlumu, tahtımı ele geçirmek için beni öldürten de o idi belki, benim lanetim vurmuştu. Umutsuzluk yüklü zaman, umut taşıyan zamandan çok daha ağır ilerliyor. Kan, katılaşsa bile gücünden bir şey yitirmiyor. Hatta kurşun kabın içinde toz haline gelse bile bu onun daha da yırtıcı olmasını engellemiyor. Lanet olsun size, beni en saygın yaşımda bu ovanın üzerine yürümeye zorlayıp orada yaşamımı yitirmeme neden olan Balkan halkları. Hele böylesi bir yalnızlığa mahkum ettiğiniz için lanet olsun hepinize. 20. yılda geride kaldı. Hiç haber yok. Sonra 25. yıl, ardından 40. yıl. Sonunda kendi kendime artık her şeyin sonsuzluğa kadar yok olduğunu söylüyordum ki, aşina olduğum sesler duydum. Halklar birbirine saldırmaya hazırlandığında bunu sezmek çok kolaydır. Geliyorlar dedim kendi kendime. İşte benim Türklerim. Ortaya yeni başbuğlar çıkacaktı, yeni vezirler ve onlarla birlikte elbet yeni kuşaklar. Ölümümü halkıma armağan etmeye, onu kutsamaya hazırdım ki yaklaşanların Türkler olmadığını öğrendim. Kosova Ovası'nda bu kez birbirleriyle kapışan Balkanlılardı. Bu kez Sırplar ile Arnavutların sancakları karşı karşıya geliyordu. Arnavutların Katolik haçı ile Sırpların Ortodoks haçı. Birbirinizin karnını deşebilecek misiniz kafirler diye bağırdım kendi kendime, lanetimi yineleyerek. Ne var ki benim lanetim bir yana, onlar birbirlerini yok etmek için gerekli tüm hazırlıkları yapmışlardı. Zaten benim Kosova seferimden önce de 6-7 yüzyıl boyunca bu uğursuz boğuşmayı sürdürüp durmuşlardı. Bir süre için uzlaşıp bu ovada barış içinde yaşamışlar, sonra eski kavgalarını yeniden başlamakta gecikmemişlerdi. Tam burada hem de eskisinden daha acımasızca. Birbirlerine atıp tuttuklarını duyduğumda başlangıçta bunun beni sevindirdiğini itiraf ediyorum. Sonra içimdeki bu duygu zayıfladı. Birbirlerini öylesine kışkırtıp duruyorlardı ki bu beni bile usandırdı. Uzun yıllar işte böyle geçti. 60 yıl ardından 160 yıl daha türbemin içindeki yağ kandilinin fitili zayıf ışığını çevresine yaymayı durmaksızın sürdürüyordu. Adları eski, kendileri yeni sultanlar ard arda tahta çıkıyordu. Mehmet, Murat, Süleyman, Ahmet, Murat, Mehmet birbirini izliyor, sonra da sırasıyla unutulmuşluğun karanlığına gömülüyorlardı. Avrupa'nın yarısına baş eğdirmişlerdi. Ne var ki artık yorulmuş, geri çekiliyorlardı. Hristiyanlığın haçı göründüğünden daha direngen çıkmıştı. Hilal sırasıyla Viyana'dan, Macar yaylasından, güneşsiz Polonya'dan, Ukrayna'dan, Kırım'dan, sonunda da vaktiyle kaybı bizim için kuşkusuz en acı olan Balkan topraklarından çekildi. Bu halkların akılsız yanıyla olasılıkla senli benli olmuştuk, onlar da bizim uyuşukluğumuzla. Sonunda birbirimizden her birimiz kendi yazgımızı izlemek üzere kesin olarak ayrıldık. Başımın üzerinde acınası taç yerine yanan soluk kandilde öncekinden daha da yalnız kaldım. Onlara gelince oturup yararlı bir şeyler yapacaklarına, zincirlerinden boşanan vahşi hayvanlar gibi yeniden birbirlerinin üzerlerine saldırdılar. Birbirleri hakkında söyledikleri alçaltıcı ezgiler silahları kadar acımasızdı. Kehanetleri ve tehditleri ürkütücüydü. Halk ozanları 700 yıl boyunca birbirine gelip evini yakacağım deyip durdu. Köpeklerini parçalayacağım dediler birbirlerine 700 yıl boyunca. Ve gün geldi söylediklerini yaptılar. Ve gün geldi yapıp ettikleri söyledikleri ezgilere eklendi zehre karışan zehir gibi. Zaman aktı. Ölümümden bu yana 500 yıl geçti. Sonra 570 yıl. Sonra 600 yıl. Bana gelince hep buradayım, türbemde, yas belirten o zayıf alevin altında yalnız başıma. Onların gürültüsü denizin uğultusu gibi durmaksızın sürüyor. Rüzgar gelip geçenlerin attığı gazete parçalarını oraya buraya savuruyor. Böylelikle olup bitenleri ara sıra öğreniyorum. Tuhaf ülke adları, vezir adları ve olaylar görüyorum bu gazetelerde. NATO, Ray Cook, Madeleine Albright, Srebrenica'da çocuk kıyımı, Milosevic, Mein Kampf. Sonra yeniden o kadın vezirin adı. Hatta ara sıra benim adım bile geçiyor. 1. Murat, Hüdaven Digar. Allah sabır versin bana. Buralarda kalalı 10 yüzyılı geçti ve uçsuz bucaksız Hristiyan topraklarında yatan yalnız bir hükümdar olarak artık yoruldum. Kimi zaman çok sıkıldığım anlarda yaşanan bu dehşetlerin nedeni benim kanım mı diye kendi kendime soruyorum. Bunun mantıksız bir varsayım olduğunu biliyorum. Yine de olmayan varlığımla sana yakarıyorum Tanrım. Kerem et de bütün bunları unutmamı sağla. Kanımın buz gibi bu ovadan çıkartılıp götürülmesini sağla. Ve kurşun kabın yerinden alınmasıyla yetinme. Çadırımın kurulduğu yerdeki toprağı, kanımın ilk kez üzerine aktığı o toprağı da altüst etsinler. Evet, Ulu Tanrım. Çevremdeki toprağı iyice altüst etsinler çünkü kanımın birkaç damlası bile burada kalacak olsa bu tüm dünyanın belleğinin orada yoğunlaşmasına yeter. Mart 1997, Mart 1998. Kitabın sonu. 14 Ağustos 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546. 0212 417 1925. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.